Sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Masal anlatmak, kendi aklını, kalbini masallar dünyasına götürebilmek. Ne güzel şey değil mi? Hikayeyle anlatabilmek, mış gibiyi gerçekleştirebilmek, gerçeği masalla buluşturabilmek, kendi kalbinin izinde bir masalın yolcusu olmak. Bugün konu bunu çocukluğundan beri heyecanla, şevkle yapan, mücadelesini de bununla veren Judith Lieberman. Judith hoş geldin, iyi ki geldin, iyi ki buradasın.
Hoş bulduk. Çok mutluyum burada olduğum için.
Çok teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım seninle konuşmak için. Masal dünyasını seninle keşfetmek için diyeyim. Çünkü masallar gerçekten o kendimizi bulabildiğimiz, belki gerçekte ifade edemediğimizi ifade edebildiğimiz yerler sanki, değil mi?
Kesinlikle öyle, evet.
Senin masal dünyasıyla tanışman sanırım bayağı çocukluğuna götürüyor bizi, değil mi?
Evet, yani çocukken de masal vardı, o anlamda şanslıyım. Bir de şöyle bir şey var, Fransa'da zaten masal anlatmak her ülkede bir kere ölüyor. Ne zaman ölüyor? İşte çizgi zamanda ölüyor ama özellikle ekranlara geldiği zaman masalcılar, geleneksel masalcılar susuyor. Sonra unutuyoruz, sonra tekrar hatırlıyoruz. Şimdi 70'lerde Fransa'da ve Avrupa'da bir yeniden canlandırma oldu masal anlatıcılığı. Ve şanslıyım ki benim ailem ve genel olarak zaten Fransa'da böyle bir canlandırma olduğu için çocukken masalcılara çok denk geldim. Hem ailemin masalcı derneği vardı, festival düzenliyorlardı. Hem de okullara masalcı geliyordu. Profesyonel masalcı okullara geliyordu. Ben hatırlıyorum onları ilkokulda, ortaokulda. Sadece küçük çocuklar için değil, sadece bir anaokul işi değil. Gerçekten hala çok net bir şekilde ortaokulda masalcı sınıfımıza geldiğini hatırlıyorum edebiyat dersinde. Harika bir performans yapmıştı. Bir de festivaller vardı. O yüzden o anlamında şanslıyım. O yeniden canlandırmanın bir parçasıydım çocukken. Şahit olabildim, dinleyebildim. Ailemin de anlattı, ailemin arkadaşları da anlattı masal. Bu benim için çok büyük bir zenginlik. Ve şanslı oldum ki sonra Türkiye'ye geldiğim zaman, yani Türkiye'ye ilk geldiğim zaman masalcılar susmuştu. Yani o aşama geliyor, ekranlar geliyor, masalcılar susuyor. Ama daha yeniden canlandırma olmamıştı. Ve ilk anlatmaya başladığım zaman herkes şey dedi. Ya yok ya, Türkiye'de hiç kimsenin ilgisi çekmez. Bizim anlatıcılar vardı eskiden ama kimsenin ilgisi çekmiyor. Çünkü artık dizi var, televizyon var, radyo var. Ne gerek var anlatmaya? Ben de inandım gerçekten. Demek ki burada hiç kimsenin ilgisi çekmez. Hele ben yetişkinleri anlatan bir insan olduğum için herkes bana şey dedi. Yani çocuklara belki bir miktar tutar ama yetişkinler asla asla. Yani modası geçmiş bir şey yapıyorsun. Dendi. Yani o kadar çok dendi bana ki modası geçmiş bir şey yaptım. O yüzden ilk başladığım zaman gerçekten çok böyle büyük bir iddia ile başlamadım. Böyle bir masal gece düzenledim. Birkaç arkadaşlar geldi. Sonra sevenler oldu. Geri geldiler. Arkadaşlarını getirdiler. Küçük küçük. Sonra böyle 30'dan 60, 60'dan 100, 100'a, 500, 500'a 1000. Pandemiden önce her ay 1000 kişiye masal anlatıyordum. Yani hem bütün Türkiye'de gezdim, hem İstanbul'da 4 ayrı mekanda yapıyordum. İstanbul'da her ay 6 tane, 4 ayrı mekanda 6 masal gece düzenliyordum. Bir de yani Antalya, Ankara, Bursa, çeşitli şehirlerde, işte Eskişehir'e çok gittik. Birçok şehirlerde meğer evet modası geçmiş ve geçmemiş. Bazı şeylerin zamanı yok bence. Masalları unutuyoruz, sonra hatırladığımız zaman şey yapıyoruz. Aa evet, bunu özlüyordum aslında. Ve şaşırtıcı oluyor çünkü birçok insan şey düşünüyor. Hikayeler zaten ekranda anlatırken neden hala yüz yüze, yan yana, can cana anlatmaya ihtiyacımız var? Başka bir işlevi oluyor. Sadece neyi anlattığımız değil, sadece masal değil meselesi. Yani masal da güzel ama mesele yan yana, can cana, yüz yüze anlatmak. Metinsiz, ezbersiz. İşte biraz şu an yaptığımız gibi, yani podcast neden o kadar popüler televizyon varken, ekran varken? Yani bir farklı temaslara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Judith, çok güzel tanımladım. Hatta bir yerde böyle tüylerim diken diken oldu. Çünkü aklıma şu geldi. Biz sıcaklık kavramını çocukken aslında öğreniyoruz. Yani çok soyut bir kavram ama daha doğrusu aslında çok somut bir kavram sıcaklık. Ama biz sıcaklığı sevgiyle, şefkatle, o böyle kucaklanma hissiyle bağdaştırmayı aslında çocukken öğreniyoruz. Ve masallar sanki işte o bize bakım veren kişiyle bizim aramızda böyle bir de genelde hafif bir fısıltıyla, hani böyle bağıra bağıra değil de daha sakin sakin, yumuşak yumuşak, hafif tonlarda anlatılan, genelde loş bir ortamda anlatılan ve o yüzden de her noktasıyla bizim yakınlık, intimacy dediğimiz şeye nokta atışı yapan şeyler masallar. Yani sen anlatırken fark ettim, hiç düşünmemişim bunu bu haliyle. Ve aklıma şey geldi, yani kızımı kucağımda tuttuğum ve hani o haliyle benim onu çok iyi hissettiğim, onun beni çok iyi hissettiği, tam o göğüs göğüse, karın karına kontak içerisinde onun nefes alışverişlerini duyduğum, onun beni duyduğu, böyle birbirimize sadece dönük olduğumuz o anda aslında masal eşittir şefkat, huzur, sakinlik, içe dönüş. Bilmiyorum sende neler uyandırdı?
İlla değil benim için. Tabii ki öyle masal var. Hı-hı. Yani çocuklarımız kucağımızda tuttuğumuz. Ama o temas illa böyle yumuş yumuş bir şey olmak zorunda değil. Masallar komik, masallarda şiddet var. Masallara kuyunun dibine gidiyoruz, cadıyla karşılaşıyoruz, ooo diye korkuyoruz. Yani illa ninni gibi bir kucak değil, illa doğru, uyutmak için değil. Şöyle düşünüyorum, örneğin gözümün önünde bir meydan anlatıcısı geliyor.
Çok haklısın.
Yani 365 derece etrafında insanlar var. Kah önde büyük adımlarla, büyük hareketlerle birlikte gidiliyor. İşte kartal yuvasına gidiyoruz, anahtar çekiyoruz, sonra gidiyoruz işte gemilerle savaşılıyor. Yani yumuşak olmak zorunda değil masal veya uyutmak zorunda değil. Yani tam tersi, bu biraz garip bir meslek yapıyorum çünkü tabii ki bir performans ya da bazen iltifat olarak bir iki kere benim başıma geldi. Bir geliyor diyor ki teşekkür ederim, gösteriniz harika, mişil gibi mişil diyordum. Amacımız bu değil yani, amacımız sizi uyutmak değil. Normalde masal geceye gelen insanlar uyumuyor, tercihen uyumuyor.
Yok, çok haklısın. Sen söylerken benim de bir yandan da bu sefer gözümde belli ki, bak bu senin anlatımınla da ilgili. Yani gözümde bir anda daha böyle daha sonra kitaplarda okuduğumuz masallarda o heyecanla nereye gidecek, ne yapacak, şimdi buradan ne öğreneceğiz, kahramanla özdeşleştiğimiz haller geldi aklıma.
Aynen öyle. Zaten bence masalın olayı bu. Masallar, yani her bir hikaye içinde bir dert var. Bir mesele var, bir dert var, bir sorun var. Yani sorun olmasa, çatışma olmasa masal yok. O yüzden bir sorun, bir sıkışma, bir içinden çıkma. Tabii ki her hikaye öyle. Roman da öyle, film de öyle. Masal da iyice, demin söylediğim gibi, iyice kahramanla eşleşiyoruz. Çünkü bizi benzemeyen bir, yani film seyrettiğimiz zaman şey diyoruz, yani bu o, o bana benzemiyor. O işte Hollywood oyuncu bir, yani oyuncu, yani sarışın bir kadın görüyorum orada. Yine de bir miktar eşleşebilirim ama o kadar değil. Kitapta da belki, çocuk kitaplarda illüstrasyon olabilir. Ama masal dinlediğimiz zaman sadece bir ses var. Ve bana anlatan kişi ideal olarak aslında masallar eve getirir. Yani masalcı biraz dinleyici kitlesini tanır ve buraya ait bir şeyler ekler. Masalı Türkiye'ye getirebilir. İşte ben örneğin bir kırmızı başlıklı kız anlatsam, kırmızı başlıklı kızın sepetinde bir tarhana çorbası koyarım. Yani masalcı eve dair, kültüre dair, bu bulunduğumuz çağa dair, belki eğer çocuk, anlatıcı çocuk çok iyi tanıyorsa belki ismi takar, belki sevdiği bir şeyler ekler, belki o yanına bir oyuncak koyar, işte belki kırmızı başlıklı kız aldı yanında işte ayıcığın aldı işte sepetli, bir çocuğa ait veya yetişkine ait veya çağa ait veya kültüre ait bir şeyler ekleyebiliriz ve o yüzden iyice kişi şey diyebilir, yani bana benzemeyen bir oyuncu yok ortada. bilmediğim ve başka bir dünya tasferinden de bir kitap illüstrasyonu da yok. Ayrıca anlatan kişi tanıyorum ve anlatan kişi bana diyor ki ben oradaydım gördüm. Çünkü masalcılar yalancıdır diyorlar ki ben oradaydım bu masal ciddi, ciddiye al. Vallahi biz diyoruz ki beni çok ciddiye al çünkü ben yalancıyım. Bu meselesi çok seviyorum. Anadolu'da masalcılar kendilerini yalancı derler. Derler ki gel sana koca bir yalan anlatayım. Ama bu yalanlar o kadar inanarak anlatıyor ki masalcı. Bu mesele bir kişi için kişisel olmalı. Yani ben anlattığım masalları çok ciddiye alıyorum. Ve bir kişi çok ciddiye alarak bize bir şey anlattığında otomatikman biz de ciddiye almaya başlıyoruz. Bütün bunlar birlikteyiz, birlikte dinliyoruz, birlikte ciddiye alıyoruz. Orada anlatan kişi çok mühim bir şeymiş gibi görünüyor onun için en azından. Derken iyice kahramanla eşleşiyoruz ve iyice kahramanın derdi, sınavını kendi sınavımız olarak görüyoruz. Ve o yüzden işte mağaradan çıkabildiğinde, hedefine ulaşabildiğinde, engellerin kaldırabildiğinde biz de inanmaya başlıyoruz. Gün sonunda kendi engellerimiz kaldırabileceğimize. Bence burada gerçekten bir büyü var. Her hikayenin verdiği bir büyü. Yani roman da öyle yapar, ekran da böyle yapar. Ama masal bizden bir tık daha fazla hayal etmemizin istiyor. Ve ne kadar veriyorsak o kadar alıyoruz.
Ben sana şunu soracaktım ama ben bunu sorana kadar sen cevaplamış oldun. Yani çünkü bu seri mücadele üzerine ya, ben de masalda mücadele senin için nasıl bir metafora karşılık geliyor diyecektim. Ama aslında masallar kendi içinde zaten bir mücadele, yani bunu anlatmış oldun değil mi?
Mutlaka, mutlaka mücadele. Yani bütün mesele o ve hep şey diyorum, masallar çocuklarımıza ve yetişkinlere ümit aşılıyor. Yani mücadele edebilmek için bence umudumuz olması gerekiyor. En büyük engel umut eksikliği. Çünkü hiçbir şey, yaptığımız şey işe yaramayacağını düşündüğümüz andan itibaren vazgeçiyoruz, denemiyoruz. Ama olabilecek, fark yaratabilecek, belki bir ihtimal kazanabileceğimize inanıyorsak o zaman deneriz, mücadele etmeye başlarız. En önemli şey bu bence gerçekten. Yani ekoloji için bunu düşünüyorum örneğin. Genellikle herkes dünyamıza, hepimiz değer veriyoruz. Peki ekolojik davranan ve ekolojik davranmayan insanların arasındaki bence baş farkı yaptığım şey işe yarar mı? Yani gerçekten elektrikler söndürmek bunca fabrika çalışırken fark yaratacak mı? Gerçekten bu plastik torbayı almamak bunca plastik tüketilen bir dünyada fark yaratacak mı? Fark yaratacağına inanan kişi adım atıyor gerçekten. Ve bunun için şeye inanmamız gerekiyor. Bir hikayeye inanmamız gerekiyor. Masalları, yani dünyanın dinlediği ve dünyanın anlattığı masallar değişirse dünya değişeceğine çok inanan bir insanım. Ve tam da bu sebep için daha önce benden önce deneyenler var mı? Zor ihtimallere rağmen yola çıkanlar oldu mu? Çoğu masalların özeti bu, yani ihtimaller düşüktü yine de denedi. Yani başarabilecek en son kişi oydu. Yine de başardı. Ben bunu seviyorum. Masalda üç kardeş varsa birinci işte abi güçlü işte süper yola çıkar, o başarmaz. İkinci işte böyle o da işte akıllı gelişmiş işte o da elinde bir takım kaynaklar var, o da başarmaz. Ama üçüncü hiç kimsenin inanmadığı kardeş olur. Küçük, daha böyle olgunlaşmamış, zaten evde at kalmamış, ona böyle at olmadığı için işte eşek veriyorlar, eşek üstünde çıkıyor, böyle çok yavaş giderek, zaten kendisi saf, zaten elinde hiç kaynak yok, o başarır. Masallar genellikle zor ihtimalle olan kişi kahraman olarak seçiyorlar. Bu bize umut aşılaması için çok önemli bir rolü oynuyor bence. Yani onu görmek, evet, inandığımız kişi değil, ihtimal vermediğimiz kişi masallarda başarabiliyorsa belki o kişi biz olabiliriz.
O zaman hani bazen kendimizin başarmasına hiç ihtimal vermediğimizde şöyle bir şekilde soralım. İçimizdeki masalı susturduğumuzda, yani o masal ihtimallerine tamamen kendimizi kapattığımızda ne oluyor? Ve böyle birine ne dersin? Yani o masalı nasıl açmalı içinde? Hani masalcının sesini nasıl açmalı içinde sence bir insan?
Yani bence en önemli şey hissetmek. Aslında içimizdeki masalların bitemiyor. Ama içimizdeki malzemesi bitebiliyor. Şimdi masal aslında duyu dili kullanan bir şey. Eğer bir insana garip bir ses veriyorsan, eğer ona değişik bir koku veriyorsan, böyle burnuna falan böyle onu şaşırtacak böyle değişik bir koku. Diyelim böyle şu an senin bulunduğun odada bir tak tak tak tak ve birden odaya giren bir kızarmış ekmek kokusu giriyor. Hı hı. Birden beynin çalışmaya başlar. Der ki bu ne? Niye stüdyoda şu an bir kızarmış ekmek? Ve bu garip tak tak tak tak. Acaba hemen beynin şeyde. Acaba yan tarafta bir fırın mı açılıyor? Acaba hemen bir hikaye uydurmaya başlar. Değil mi? Hele bu koku ve sese şey ekle. Bir bedende hissedilen bir şey. Birisinin dokunuyor arkada. Biri... Yani hemen birleştiriliyor ve şey diyoruz. Aa galiba bu oldu. Hele görüntü ekliyorsan o zaman direkt anlatmaya başlıyoruz. Neden insanların içindeki hikayeler biter? Çünkü hissetmemeye başlar. Bir gün oluyor yoğunlaşmış, acilleşmiş hayatımız içinde. Her şey acil, her şey koştur, her şey yetişmeye çalıştığımız hayatlarında. O kadar yetişmeyi, o kadar kendi hayatımızın peşini koşmaya başlıyoruz ki gün boyunca ne kokladım bilmiyorum. Değişik bir ses var mıydı? Vallahi emin değilim. Gördüğün farklı bir şey var mıydı? Yok. Acıktın mı? Hissetmedim. Çişin geldi mi? Unuttum, bilmiyorum. İşte bir ara falan böyle bedeninde sıcak mıydı, soğuk muydu? Ancak ağrı geldi zaman. Ağrı saplandığında uyanıyoruz. Aa bedenim varmış ve şu an çalışmıyor. Hemen garaja gider gibi doktora gidiyoruz. Bunu çözün çünkü yarın hemen çalışır vaziyette lazım bana. Her gün kullanıyorum vallahi ama doktor der ki ne zamandan beri acıyor? Çok da emin değilim deriz yani. Vallahi emin değilim yani. Bu zaman çok acıdı onu biliyorum ama daha önce var mıydı bilmiyorum. Ya şimdi kendi bedenini hissetmeyen etrafındaki kokuları, görüntüler, tatlar, renkler, işte kelebekleri falan fark etmeyen kişi malzemesi yok ki hikaye örebilsin. Yani bütün bunlar yün gibi yani malzeme ve yünden örülür ip, ipten dokunulur halı. Bizim masalımız bir halı ve yani hikaye dokumaya, örmeyi bilmeyen hiç kimse yok. Ama malzemesiz kalmış insanlar var. Ve o yüzden biraz yavaşlamak gerekiyor tabii ki. Biraz mola vermek gerekiyor. Biraz ben bugün ne yaşadım, ben bugün ne hissettim. Yani bazen eğitimlere gidiyorum ve kimse genellikle biraz önyargı gibi diyecek ama genellikle en çok erkekler bunu söyler. Böyle bir erkek yetişkin beyaz yakalı erkek şikayeti var. Şöyle bir şikayet öyle gidiyor. Akşam eşim bana diyor bugün ne yaptın? Anlatacak hiçbir şey bulamıyorum. O nereden anlatacak bir şey bulduğunu hiç bilmiyorum. Nereden bulunuyor bu hikayeler var mı bir kaynak diye şikayet eder. Yani şimdi bu çok önemli bir soru ama. Bugün ne yaptın? Eğer akşam eve gelince bugün ne yaptım sorusuna sanki böyle geçilmesi imkansız bir sınav sorusuymuş gibi yani ay tüh falan böyle oradan çalışmamıştım ben böyle buradan geleceğini düşünmüyordum bu soruyu falan gibi bir soruna dönüşüyor. Gerçekten ve büyük bir stres uyandırıyor kimi insanlarda soracaklar ben bilmiyorum. Bu bence dert edilecek bir durum yani. Evet, eğer akşam bu hafta ne yaptım diye bilmiyorsak o zaman bir mola. Gerçekten ne yapıyorum ben bu bana verilen bir tanecik hayatımla? Fark ettim mi? Hoşuma gidiyor mu? Gitmiyor mu? Rahatsız mıyım? Oradan çıkıyor kendine.
Çok çok haklısın bu arada. Yani psikolojik taraftan şunu da eklemeyi çok isterim. Yani o anda kalabilmeyi hep biz abartılı bir eylem olarak alıyoruz ama yani yoğun iş temposunda camın kenarına gidip bir dakika, iki dakika yani daha da uzun değil. Yani bir dışarının kokusunu içine çekmek, bir dışarıya bakmak. Yani gökte uçan kuştan şimdi bahar geliyor böyle açan çiçeklere, o yolda belki iki tane durmuş arabaya, birinin park edişine, fark etmez yani bir şeylere baktığın zaman kendi o içine sıkıştığın dünyadan çıkıp başkasının hikayesine ya da bu başkası bir insan olmak zorunda da değil. Yani bir kuşun hikayesine de dahil olabiliyorsun aslında. Bir ağacın, bir kuşun, bir insanın hikayesine dahil olmaya başlıyorsun sanki. Sanki o 1-2 dakikalık mola bir anda sana başka bir hikaye olarak geri dönüyor.
Evet ve yani bu ilk başta bir dakikalık mola diyoruz. Yani neyinden mola? Sanki hayattan mola ya veya.
Gibi.
Ama bunu niye yapıyoruz mola olarak ilk başta ve ondan sonra gönül ister ki mola olmasın.
Tabii
hayat
ki.
Böyle aksın. Yani yoğunlaşıyoruz tabii ki. Yani odaklandığımız zaman elbette etrafımızdaki bütün sesler sönecek. Yani bir makale yazıyorsak veya bir rapor hazırlıyorsak odaklanmamız gerekiyor. Ve bu odaklandığımız sürece etrafındaki hiçbir ses girmeyecek. Sonra çıkıyoruz ve şey diyoruz. Ah! Ve o an bütün dünya kapılar içine geri girmeli. Biz ilginç bir şekilde odaklı zaman ve ondan sonra bütün bedenle yaşadığımız zamanlar yerinde garip bir iki şikayeti var. Hem odaklanamıyorum hem etrafımdaki lezzetleri almıyorum. Çünkü devamlı bir kirli kafa sendromu biraz. Yani istemsiz bir sürü düşünceler var. Ne düşünmekte olduğumu bilmiyorum ama oradayım. Genellikle bunlar kaygılı düşünceler. Şimdi gönül ister ki gün içinde rapor hazırlıyorum. Ne kadar odaklanabiliyorsam, 45 dakika mı hiç kopmadan odaklanabiliyorsam tebrikler. İşte 45 dakika odaklandım, raporumu bitirdim. O süre içinde bölünmedim, maillerime bakmadım, WhatsApp mesajlarıma bakmadım. Sadece ve sadece raporumu yaptım. Elbette bu rapor yaparken taze pişmiş ekmek kokusunda girmedi. O da çünkü WhatsApp mesaj gibi beni bölebilirdi. Etrafındaki sesler, kuş civiltisi olsun, inşaat sesi olsun fark etmez onlar girmedi. Çünkü odaklanabilen bir insanım. 45 dakika odaklandım. Sonra bitti. Dünya içeriye giriyor. Oh diyorum burada aslında bir inşaat sesi var ve bir kuş civiltisi öteki tarafında. Ben biraz parka gideyim. Bu taze ekmekten bir dilim alayım. Parkta kendimi çok verimli bir 10 dakika vereyim. Keyifli, böyle güzel, dostla konuşayım. Sonra belki bir sonra odaklanacağım bölümünü geçeyim. Ve kendimi yani güzel kullanacağım. Bu çok odaklı süreleri kısıtlı tutacağım hayatımda. Yani kaç kere böyle bir yoğun bir şeyin içinde girebilirim 45 dakikalık? Yani belki 6, 7, 8 sonra bitti. Yani gün bitti sonra beyin çünkü yorulur. Ve o yüzden beden için bir şeyler yapmak, beslenmek, işte sosyallik için hem hareket lazım hem dost görmek lazım. Yani böyle bir denge tutturabiliyorsak. Ama biz aslında biraz böyle bu çağın hastalığın içinde yoğun bu odaklanma yok. Bu yoğun odaklanma olmadığı için bu rapor bitmiyor 45 dakika içinde. İşte sürekli bölünüyoruz. Aynı anda işte mesajlar, mailler, komşumun işte şeyleri bloke etmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar bir gerginlik yaratıyor, bir sinir yaratıyor. Ondan sonra bir kaygı yaratıyor. Sonra kaygılı düşünceler başlıyor. Yani burada kendi odaklanma gücümüze güzel bakmıyoruz. Bu masallara çok güzel bağlanılıyor. Çünkü masal anlatabilmenin püf noktası bu. Bir odaklanma sanatı. Öğrencilerime yıllardır en çok öğrettiğim şey bu. Bir anlatıcı anlattığı masala aynı zamanda anlattığı insanlara kadar odaklanacak ki. Anlatıcı için bu an benim dinleyicilerim, benim masalım ve benim bedenimden başka hiçbir şey olmayacak. Akşam ne yiyeceğim? Şu an kızıma biri bakıyor mu? Acaba kızım beni özlüyor mu? İşte haftaya başka bir... Yok, onlar yok. Ona girmiyor. Sadece ana ait olan her şey. Ama bu sadece ana ait olan her şey dediğim zaman şey demiyorum, sadece masal. Değil, çünkü masal dinleyen insanlar da var. Ya da sadece masal ve masal dinleyenler değil. Çünkü ben bu masalı bedenimle anlatıyorum. Ve şeye inanıyorum. Odağımız o kadar da sivri olması gerekmiyor. Ana ait olan her şey. Hem bir beden içindeyim, bu beden susuyor, bu beden yoruluyor, bu beden hareket ediyor, bu ses açılıyor, kapanıyor. Hem önümde dinleyen sana var, hem bu masalı. O üçü birlikte tutabiliyor muyum? Ve bunun için şey yapmamız gerektiğini inanıyorum. Şey karar vermemiz gerekiyor. Şu an odağım neye vereceğim? Ve eğer biz bunu yapabiliyorsak öyle bir şey oluyor ki dinleyicileri de odaklanmasını sağlıyoruz. Yıllar önce bir konferansta masal anlatmıştım böyle bir saat boyunca ve konferans çok yoğun bir konferans. Yani böyle gün boyunca aslında bir şirketin içinde gün boyunca onların toplantılar, rakamlar, şeyler, eğlence böyle çok dolu onlar böyle bir otele gittiler ve dolu bir gün içinde. Masal bittikten sonra bir saat sürmüştü. Bir tane yönetici çıktı bana dedi ki teşekkür etmek isterim dedi. Her yıl burada bir konuşmacı geliyor dedi ve ben kim olursa olsun hiç odaklanamıyorum. Hep telefonuma bakıyorum aynı anda. Ama az önce dedi, bir saat boyunca dedi telefonuma bakmadım. İyi teşekkür ettim dedi. Sonra dedi ki dur, yok öyle değil dedi. Ben en son ne zaman bir saat boyunca telefonuma bakmadığımı hatırlayamıyorum. Bu benim için olağanüstü bir şey. Bir saat boyunca telefonuma bakmamak gece bile olamıyor. Çok önemli bir şey. Artık belki en üst iltifat bu çağda sayende bir saat boyunca telefonuma bakmadım olabilir. Çünkü... Bizi bölen aletler yani bizi bölen bir teknoloji, bizi sürekli bürünmeye de razı olmamız gerekiyormuş güya, yani eğer telefonlar açmıyorum bu dönem diyorsak yanlış anlaşılabilir. İşte mesajlar atıldı, bazen mailler böyle 3 defa atılabilir, yani böyle bir ısrar var, ani bir şey. O yüzden masal da bu odaklanmaya baktığı için benim için çok önemli bir şey. Eğer masal anlatmak istiyorsam odaklanmama iyi bakmam gerekiyor. Ben de teknoloji kullanıyorum. Ben de teknoloji bazen beni alıkoyuyor ve şey diyorum, en önemli şeyim odaklanma gücüm. Bir şey olsun istemiyorum. Sadece bir şey değil ama her an karar verebilmek istiyorum. Şu an seninleyim ve sadece seninle olmak istiyorum. İşte bir saat sonra yürüyüşse komple yürüyüş. Yani dibine kadar yaşamak mümkün olduğunu düşünüyorum bu odak gücümüzle birlikte. Ve belki en zayıflanan kaslardan biri odak. Onun sayesinde aslında masal öreceğimiz ve inancımız, umudumuz yeniden güçlendirecek malzemeler ve hikayeler öreceğiz.
Çok güzel açıkladın. Şeyi merak ediyorum. Sen bu kadar farklı farklı dinleyici kitlesinin karşısına çıkıyorsun. Orada masalları uyarlamak, aynı masalı anlatırken aynı tutkuyla, heyecanla anlatmak, orada o dinleyici kitlesini takip edebilmek, bunlar nasıl oluyor? Ve sahneye çıkarken heyecanlanıyor musun hala? Onu da merak ediyorum yani. Çünkü çok seferler çıktın. Dışarıdan bakınca insanlar heyecanlanmıyor gibi görünüyor. Ben mesela hala ilk defa çıktığım bir yerse konuşmaya arkada çok geriliyorum, çok heyecanlanıyorum. Sahneye adım attığım anda geçiyor ama senin nasıl oluyor acaba?
İlk soru ile başlayayım. Aynı masalları farklı insanlara anlatmak. Çok şanslıyım çünkü gerçekten çok farklı ortamlarda masal anlatma şansım var. Yani beyaz yakalı ortamları, ateş başında yetişkinleri, bazen çocuklara çok az olsa da veya ailelere veya karma gruplara aynı masallar anlatmayı seviyorum her yerde. Çünkü biraz şey gibi, yani bazı besinler herkese iyi geliyor. Zannediyoruz ki, ve ben de uzun zaman şey zannediyordum. Bazı masallar işte beyaz yakalı bir çalışanın ilgisi çekmeyecek diye düşünüyordum. Ama girdim baktım ve evet, aslında herkes hayal kurmayı seviyor. Herkes bir hazineye inanmayı seviyor. Herkes ve aslında belki en az masal seveceğini zannettiğin kişi en çok ondan hoşlanan kişidir. Çünkü en az bu dünyayla temas eden kişi olacak. Yani çocuklara az çok sürekli hayalden bahsediyoruz. Ama büyük bir kulede son katına gittiğimiz zaman bir perşembe sabah hayal kurmak, inanmaktan bahsettiğimizde en çok oralarda iyi geçiyor gerçekten. Çünkü en az ortamlarda bundan bahsediyoruz. Onu seviyorum. Nasıl adapte ediyorum? Sadece nerede olduğuma bakarak. Yani aslında bunu otomatikman yapıyoruz. Çok üstünde düşünmemiz gerekmiyor. Bir hikaye anlattığımız zaman aynı hikayeyi anlatıyoruz. İşte bizim başımıza gelen bir komik hikaye var. Bir kaza hikayesi, işte böyle bir şey. Aynı hikaye iş arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Patronumuza anlatıyoruz. Annemize anlatıyoruz. Çocuğumuza anlatıyoruz. Eşimize anlatıyoruz. İşte kankamıza anlatıyoruz. Aynı hikaye ama fark etmeden minik minik değişiklikler yapıyoruz. Kullandığımız dili, neyin ısrar ettiğimizi çocuğumuza ve kankamıza anlattığımız zaman bambaşka olabilir. Kendimizi bazen daha olgun gösteririz. İşte deriz ki evet, yani çok korkmadım, anladım hemen, bu belki iş arkadaşlarımıza ama yakın arkadaşımızla ödüm patladı diye anlatabiliriz. Otomatikman bunu yapıyoruz çünkü şey diyoruz, ben kimim? Bu ilişki içinde kimim? Kimle birlikteyim? Saat kaç? Neyinden bahsediyoruz? Ve bunu düşün, aklımıza tuttuğumuz zaman hemen değiştiriyoruz. İnce. Masallar o anlamında bence kolay adapte oluyor. Aynı masal bir yetişkine ve bir çocuğa anlatılabiliyor. O güzel oluyor. Bir de yan yana bazen bunu da seviyorum. Bir ortamda yetişkin olur, çocuk olur. Aynı masal dinlerler ama farklı şeyler anlarlar. O yüzden değiştirmesek bile yetişkin ve çocuk çıkıyor bir masal gecesinden ve hatırladıkları veya anladıkları bambaşka olabilir. Ve bu güzel bir şey çünkü dinleyici de kendi kendi için bir adaptasyon yaratıyor. Korkmaksa, yani heyecanlanmak kelimesini çok seviyorum Türkçe'de. Çünkü çok geniş anlamlı bir şey.
Evet, heyecanlıyım, kesinlikle.
Heyecanlıyım, mutluyum anlamına geliyor olabilir veya ödüm kopuyor anlamına kullanılabiliyor ya. Çok ilginç değil mesela sonuçta. Ya bugün benim doğum günüm, çok heyecanlıyım. Bugün işte kariyerimi tamamı değiştirecek bir sunum vereceğim. Çok heyecanlıyım. Yani ne kadar farklı duygularından bahsediyoruz aslında. Birinde kalp krizi geçirmek üzeredeyken öteki sadece pır pır kelebeklerle uçuyoruz. Galiba neyse ki hala bir heyecan var. Yani canlanıyorum o heyecan anlamında. Eğer beni boş ve yine bir gün sahnedeyim, fabrikaya gider gibi yine bir gün İşte iş. O zaman bırakırım galiba. Ne kadar heyecanlanıyorsa o kadar devam edesim var. Ama çok büyük bir korku yok. Çünkü yıllar içinde şöyle bir anlaşmam oldu dinleyicilerimle birlikte. Arkadaşız. Benim sahneye çıktım. Çıktığım sahne ne oluyorsa olsun. 1000 kişilik bir konferans salonu olabilir veya bir ateşbaşı olabilir veya bir anaokul olabilir. Her defasında şey inanıyorum. Soba var, sobanın üstünde kestane var. O sobanın üstünde bir tane çaydanlık tütüyor. Biz bir aradayız. Bazı insanlar örgü örüyor. Bir iki amca kaşık oyuyor. Öyle bir ortam hayal ediyorum. Ve biz sadece dost mecliste bir araya geldik. Ve ben burada nasıl ki biri bir türkü patlatır gibi ben bir küçük bir hikaye anlatacağım. Ve o yüzden o hayalim sadece büyütüyorum. 1000 kişiyse o zaman bir sürü örgü ören, bir sürü kaşık oyan, devasal bir sobamız var ve kocaman bir çaydanlık. Ama hala bağlam bu. Bir araya geldik, maksat biraz hayal kurma. Neden 20 kişiye anlatmaktan korkmayıp da 1000 kişiye anlatmaktan korkayım ki? O sadece bir sürü 20 kişilik grupla bir araya gelmiş halinde. O imge beni her zaman sakinleştiriyor ve girmek istediğim ilişkiye girmemi sağlıyor. Girmek istediğim ilişki samimi, hakiki bir ilişki, bir buluşma olsun, maskesiz. İşte böyle kocaman işte ben geldim karşınızda hayal kurdurdu. Yani böyle bir acayip bir numarası olması gerekmiyor ki. Yani sadece bir araya geldik, soba yanıyor. Çaydanlık tütüyor. Bir şeyler anlatalım bari gibi bir yaklaşım var. O anlamında büyük bir korkum yok çünkü yaptığım şey sade bir şey olduğunu düşünüyorum.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. Hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. 1000'i aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Bu sahnedeki Judith'i alayım o zaman eve götüreyim. Evdeki Judith ne kadar masal anlatıyor? Kızınla ilişkinde o tarafı, çünkü daha fazla yetişkinlere masal anlattığından bahsediyorsun. Orada kendini mesela mecbur hissediyor musun? Çocuğuna masal anlatırken nasıl hissediyorsun?
Hiç mecbur hissetmiyorum çünkü doğru düzgün kızıma hiç masal anlatmıyorum. O kadar. Yani ben aynı zamanda çocuk edebiyatı inanılmaz seven bir insanım. Kızım olmadan önce benim çocuk kitap koleksiyonum vardı ve çok sevdiğim çocuk kitaplarım vardı. Ve o yüzden çok genç bir yaşta kızıma sürekli kitap okur oldum. Benim kızım da kitapları çok seviyor. Zaten ona her yaş doğum gününde bir kitap yazdım, çocuk kitapları. Onun için yazmaya başladım. Ve ilginç bir şekilde ona gerçekten ilk hikaye anlatan babası oldum. Çünkü babasının çocukken onun babası, yani kızımın dedesi, iki oğullarına masal anlatıyordu. Ama ne tür bir masal? Onlara iki tane tavşan yaratmıştı karakter. Ve her akşam, ama bu ortaokula kadar devam etti. Her akşam bu iki tavşanların başka bir macerası uydurarak anlattı. Ve benim kocam böyle bir doğal bir anlatıcıya alışık olduğu için kızım birkaç aylıkken bir baktım ki anlatmaya başlıyor. Önce ona, benim kızımın adı Mirabel, Mimi'nin maceraları anlatıyordum. Ve belli bir zaman sonra çok küçükken şey istiyordu. Yani böyle bunu anlatma. Bana Mimi'nin maceraları anlatıyordu. Ve ilginç bir şekilde birçok ebeveynlere verdiğim bir tavsiye kocam yapıyordu. Çok uzak bir şey aramayın. Çocuğunuza yaşadığı günü tekrar anlatın. Benim kocam bunu her gün yapıyordu. İşte yaptığımız şeyi birazcık değiştirerek, birazcık süsleyerek günü anlatıyordum. Sonra şimdi onların bir koala var. Ve aylardır devam eden ve gerçekten benim çocukluğumdaki alışkanlığı yatakta kitaptı. Bu yüzden benim kızım biliyor. Yani yatma saati geldiği zaman hep şey diyorum, 1, 2 mi 3 kitap mı istersin? Hemen 3, o zaman hemen yatağa gidiyoruz. Çünkü eğer çok gecikiyorsan o zaman 2 olur. İşte gecikiyorsa şey oluyor, galiba artık sadece 2 kitap kadar zamanımız kaldı. Galiba hemen gitmiyorsak sadece 1 kitap, koşa koşa gidiyor. Benim eşim ona şey der, ya yatağa gidelim çünkü koalanın başında acayip bir şey geldi. Kızım hemen yapar. Ne geldi diye hemen koşar koalanın başına. Bugün ne gelmiş acaba? İşte ara ara takip ediyorum. Avustralya'dan gittiler, balonla gezdiler, dünya geziyorlar, acayip şeyler görüyorlar. Ara ara soruyorum. Yani bir haftadır anlatmamış olsa bile kızıma sorarım şey desem. En son koala neredeydi? Net olarak nerede bıraktıklarını çok iyi bilir. Bu çok önemli bir şey. Yani hafıza çalıştırır, devam eden bir şey. Benim kızım nerede benden masal dinledi? Biraz daha kalabalık ortamlarda, işte onun sınıfına gidiyorum, masal geceleri geliyor, gösterileri geliyor. Yani hiç anlatmadım diyemeyeceğim tabii ki. İşte kitaplar bitti, anlatıyorum. Ama benim için masal anlatımın en lezzetli kısmı bir grup kişi bir araya geldiğinde. Biri bir küçücük bir şey anlatırım ama benim 45 dakikalık anlatacağım bir masalı bir kişiye, yani masal büyümesine alışayım. Kaç kişi dinliyor yani? 1000 kişi olması gerekmiyor ama 10, 15, 20, 25, 100 falan. 100 çok tatlı bir rakam. Yani benim şu an birlikte çalıştığım mekanların hepsi yaklaşık 100-150 falan bazen kişi alan tiyatrolar. Daha büyük tiyatroya doldurabildiğim halde onu tercih etmiyorum. Çünkü 100-150 hayal kurmak için çok güzel. Yani kumbaracı 50'de her ay masal gece yapıyoruz. İşte kolektifle çalışıyoruz. Onlar 100-150 kişi. Tatlı yani, daha büyük olduğu zaman kayboluyoruz. Daha küçük olduğu zaman, yani işte 10 kişi, böyle o kadar büyümüyor masalı. Ve masalların böyle bir alan kaplamaları, bir zaman kaplamaları. Yani bir masal gecesi yaptığımız zaman 1 saat, 1,5 saat, bazen 2 saate kadar sürüyor. Bu büyümesi, kaç kişi dinliyor ve kaç kişi birlikte hayal kuruyorsa odaklanma, bahsettiğimiz odaklanma bir dalga aslında. Ve insanlara birlikte büyüyen bir dalga. Yani tek başıma bir şey hayal edersem bir yere kadar. 2 kişi hayal ederse bir yere kadar. Ama 100 kişi kapalı bir alanda odaklı bir şekilde bir şey hayal ediyorsa bunun titreşimin, bunun büyüsü, bunun sihri bambaşka. Ve ben o kadar alışım ki masalların böyle bir alan, masallara öyle bir alan vermeye ve öyle büyümelerine izin vermeye ki böyle bir kişiye anlatmak aynı keyif vermiyor bana. Ve şey inanıyorum, yani çocuklarımıza gerçekten meşburan değil de bize çok büyük keyif veren şeyleri paylaştığımız zaman onları dokunuyor. Çünkü bizim mutluluk seviyemiz böyle görmediğimiz ve göstermediğimiz bir şekilde okuyabildiklerini düşünüyorum. Ve ben bunu çok iyi hissediyorum. Yani bir kitap varsa, çocuk kitabı varsa ve okurken çok keyif alıyorsa, ben hissediyorum ki kızım bundan daha fazla keyif alıyor ve daha fazla onu isteyecek. Yani örneğin kitap okumak onun için büyük bir bağımlılık. Çünkü ben de okurken inanılmaz keyifli yapıyorum ve bence hissediyor ikimize keyif verdiğini ve bu yani küçük bir mutluluk kozası yaratıyor birlikte. Acaba hangi kitaplar gelecek, ne olacak, birlikte kitabeviye, kütüphaneye gideriz, işte seçeriz, acaba ne olacak. Bazen kitap evinden çıkıp eve dönmeyi bekleyemiyoruz, hemen bir kafeye gidiyoruz birlikte, hemen okuyalım falan böyle bunları diye.
Çok tatlı.
Ve ortak bir zevk olması önemli. Öyle.
Çok haklısın. Aslında birlikte keyif aldığımız bir şey yaparken o 100 kişinin enerjisi, keyif aldıkları şeyi birlikte yapmaktan geliyor. 2 kişi de sanki onu yakalıyorsun değil mi? Yani o böyle kocaman bir keyif balonunun içerisinde gibi sanki, yani o 2 kişi, 100 Aynen. kişi fark etmez yani kaç kişiyse. Judith, şey, mücadele sohbetleri içinde konuştuğumuz için şunu sorayım sana. Türkiye'ye gelmişsin. Aslında Türkiye'ye gelme, ya Türkiye'de uzun süre kalma duygusuyla gelmeden sonra ama Türkiye'de bir hayat kurmuşsun. Bitti denilen bir şeyi yeniden canlandırmışsın. Ya bunların hepsi zaten kendi içinde bence büyük mücadeleler. Senin mücadelesini kendine örnek aldığın biri oldu mu? Ya da yani böyle bir rol model?
Yani çok hayatımda bana çok pusula olan insanlar var. Şey diyemiyorum, bu bir rol model veya özellikle yani çok hayran olduğum mücadeleyi, büyük mücadele eden insanlar var. Yani politik anlamında vesaire. Ama aklıma gelen tabii ki bana çok pusula olan, yaratıcılık yolunda pusula olan bazı yazarlar var. Örneğin Julia Cameron, Sanatçının Yolu. Yani sanatçının yolu bir kitaptır. Ondan sonra bir sürü başka kitaplar yazdı Julia Cameron. Ben 20 yaşındayken bunu keşfettim ve keşfettiğim zaman bana çok büyük bir aydınlatma yarattı. Çünkü yaratıcılıktan bahsediyordum ve yaratıcılık toplum içinde bastırılan bir şey olduğundan bahsediyorum. Ve biraz inadına yapılması gereken bir şey olduğundan bahsediyorum. İnanmayanlar olacağını, eleştirenler olacağından ve bu eleştiriciler sadece dışarıda değil, eleştirenlerin en acımasız olanlar içimizde olacağından bahsediyordu. İç eleştirmenden bahsediyor. Benim için çok önemli mücadelelerden biri, inanmayan tarafına rağmen ona inat adım atmak. Julia Cameron'dan bir alışkanlık edindim. Her sabah 3 sayfa yazmak. Her sabah 3 sayfa yaz. Yargısız bir şekilde akmasına izin ver. Zorlandım ilk başta. Ne yazacağım, ne olacak? İşte artık belki 25 yıl oldu bunu yapana. Yani yapmadığım günler var ama hayatımdan çıkmayan bir alışkanlık. Ve yıllar içinde şunu keşfettim. Tamam, ne yazacağımı biliyorum. Zaten akıyor. Ama yazmak için sürekli bir mücadele içindeyiz. Çünkü içimizde bir ses diyor ki ne işe yarayacak, kötü oldu yazdığın şey, aman bu mu vardı senin kafan içinde, tüh falan, böyle yazıklar olsun senin, sana harcadığım sayfalar ve mürekkep değmedi bu sözlere. O önemli bir şey. Sesimiz çıkabilmesi için, hayatta farklı bir şey yapabilmek için ona rağmen adım atmamız gerekiyor. Bazen bu eleştirmen sesi en çok dışarıdan geldi. Diyoruz ki ben yaparım, ben kendime inanıyorum da çevrem bana inanmıyor. Ben yaparım, ben kendime inanıyorum da işte annem istemez, işte param yok falan böyle. Bu çevresel faktörlere çok odaklanıyoruz. Çünkü içinden gelen sesin ne kadar acımasız bir ses olduğunu duymaya ve dinlemeye bile başlamamışız. O susmuyor, o ses susmuyor. Yani hiçbir zaman bence hiçbir, zaten çok böyle bir işte bana rol model olan birçok yazarlar artık açık açık yazma süreçlerinden bahsediyor. Veya bütün birçok yaratıcılar bundan bahsediyor. Ne kadar tıkandıklarını, ne kadar ünlü olsalar ve ne kadar okunmuş olsalar da bu iç eleştirmen susmadığından bahsediyor. Ve Julia Cameron bunu çok net anlatıyor. Susmuyor. Ve o üç sayfalar bunun için yazıyoruz. Ona rağmen ve onunla birlikte, inanmayan tarafımızla birlikte adım atmak. Yani daha önce umuttan bahsediyordum. Umut beslemek tabii ki çok önemli bir şey. Ama şey bilmek gerekiyor. Yani örneğin ekolojik bir hareket yaptığımız zaman umut eden ve inanmayan tarafımızla birlikte yapacağız. Yani her bir plastik poşet kullanmadığım zaman içimden bir ses diyecek ki yani bir adım, her adım bir adımdır. Minik olsa bile fark yaratıyor diyen bir tarafım. Ve öteki tarafında aman sen almadığın poşetin diyelim. İşte yani artık poşetler parayla satıldığı için insan daha az alıyor. Ama eskiden şey oluyordu ya, insan 20 poşet alıyordu. Ve almadığın bir poşeti yan kişi falan 25 alacak. Ne işe yarayacak? Peki o zaman bu ses inanmayan ve ümitsiz tarafım, eleştiren tarafımla birlikte adım atabilir miyim? Onu bastırarak, onu susturarak, onu öldürerek, onu yok ederek, mümkün olmadığını bilerek birlikte adım atmak. O bence çok, bana çok ilham veren bir şey. Çünkü tabii ki tahmin edersin ki Türkiye'ye geldiğimde Türkçem, şimdiki Türkçemden bile daha kötü.
Şu anda Türkçen yani, gayet güzel bu arada, şimdikinden ama, bile ama kötü diyorsun.
Ama yani şey, sonuçta ana dilim değil. Ve ilk masal anlatmaya başladığım zaman yani çok kötü, yani 5 yıldır Türkiye'deyim o zaman. Kendime çok inanmayarak ve yapmaya bildiğim bir sanat var, eğitimini aldım. Ama bir ülkedeyim ve bu ülkede bu sanat canlanılmadı. Benden başka hiç kimse bunu yapmıyor. Benden başka hiç kimse bu ilginç bir şey olabileceğini düşünmüyor gibi görünüyor. Ve dilim yok. Ve bu bir dil sanatı. Ve ilk başta arkadaşlarım, yani beni tanıyan arkadaşlar, hikayemi bilenler, işte Fransa'da, Amerika'da bu iş yaptın, burada da anlatır mısın? Hep şey diyordum, yani bu bir dil sanatıdır. Yani mutlaka olmasa olmaz şey, mutlaka dili çok hakim olmak gerekiyor. Ve herkes dedi ki aman olur mu hiç, sen çok iyi konuşuyorsun, haydi anlat biz anlıyoruz falan diye inanılmaz gaz verdiler. Ama uzun zaman direndim, içimdeki eleştirmen daha çoktu. Yani o yüzden bir ülkede anlatıcı yok, dilim yetersiz, buna rağmen buna başlamak inanmayan tarafımla birlikte olmuş tabii ki. Bence bütün yaratıcılığın mücadelesi bir odaklanma mücadele, bir eleştirmen ve inanmayan tarafımıza rağmen bir mücadelesi. Ve bunun için gerçekten Julia Cameron'un 3 sayfası ilginç bir şekilde bana inanılmaz bir destek oldu. Her sabah içinden neyi çıkarsa 3 sayfa doldur. Ve bu bir yargısız ritüel olduğu için çok faydalı. Çünkü ne çıkıyorsa kahve.
Ne çıkarsa kabulüm gibi.
3 sayfa sadece çizdirme yapabilirsin. Çiçeklerle çizebilirsin. Yani 3 sayfa dolduracağım ama bu bir alışkanlık. Her gün belli bir saatte belli bir yerde buluşacağız. Buluştuğumuz yer boş sayfa. İşte saat sabah tercihen. Ve yapacağımız şey 3. Yani kalite kontrolü yok. Ama yapacağız ne olursa olsun. Bu tür alışkanlık, bu tür ritüel gerçekten bana bir temel olarak geldi. Her şeye rağmen bir adım bir adımdır gibi.
Çok teşekkür ederim şu ana kadar anlattıklarına.
Ben çok teşekkür ederim.
Benim için yani ben bu podcast'ı tekrar tekrar dinlemek istiyorum. Çünkü yani umut adına, eleştirel iç ses adına, odaklanma adına, anda kalma adına o kadar güzel şeyler söyledin ki 4-5 farklı podcast'ı anlatırdım ben bunları. O yüzden çok güzel oldu yani böyle hap gibi. Üstelik de çok tatlı bir anlatışla anlattığın için çok dinlenesi bence. Bizi dinleyen, bu podcast'ı dinleyen insanlar nasıl bir cümleyle çıksınlar bu podcast'tan dersin?
Galiba şey konuya girelim yani. Herkes hikaye anlatabilir. Herkes hikaye anlatabilir. Yeter ki malzemen olsun. Bu malzeme toplamak için yavaşlamak ve duyuları açmak gerekiyor. O nedenle bu bir dakika, iki dakika veya gün boyunca pencereleri açık yaşayabilmek mümkün. Yani değerleyerek şu an neredeyim, şu an ne yapıyorum, şu an nasıl hissediyorum. Bu sorular aslında malzeme toplamak, sonra gün içinde bir mola vereceğiz ve diyeceğiz ki benim günüm nasıl gidiyor? Anlatacak bir şeyim var mı şu ana kadar? Bu haftam, bu dönem. Ve ondan sonra buluşmamız gerekiyor insanlarla. Ve ne var ne yok dediklerinde bu soruyu çok ciddi almak gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten hayatımda ne var, hayatımda ne yok? Ve o noktadan nasıl bir hikaye örebiliyorum? Bence bu önemli bir alışkanlık.
Cüdit çok teşekkür ederim geldiğin için tekrar. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben de teşekkür ederim.
Bütün dinleyenlere de çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Umarım bol bol masal dinlediğiniz ve bol bol masal anlattığınız, anlatabilecek malzeme ürettiğiniz bir zaman dilimi ayırabilirsiniz kendinize. Çok teşekkürler herkese.
Ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.